Yakup 3. bölüm 2. ayette, çünkü hepimiz çok hata yaparız. Sözleriyle hata yapmayan kimse bütün bedenini de dizginleyebilen yetkin bir kişidir der. Hepimiz de suç ardına suç işliyoruz ifadesi birçok şekilde hepimizin tökezlediğini dile getirmektedir. İstisnasız hepimiz hata yapıyoruz. Ağzının sözüyle suça düşmeyen kişi yetkin kişidir. Yetkin onun tam gelişmiş olması, gerektiği gibi olmuş bir imanlı olduğu anlamına gelecektir. Bir bebeğin büyüyüp küçük bir çocuk olması ve sonra erişkin olması gibi geçen bir aşamadır bu. Yakup yetkin kişinin bedenini de dizginleyebileceğini söyler. Başka bir deyişle eğer dilini kontrol edebilirse tüm bedenini ve hatta tüm yaşamını dizginleyebilecektir. Evet, Yakup olgun adamın tüm vücudunu dizginleyebileceğini söyler. Yani bir insan sözlerini, dilini denetim altına alabiliyorsa o zaman tüm yaşamını da denetim altına alabiliyor demektir. Dil insanı hayvanların aleminden ayırmaktadır. İnsan düşüncelerini sözcüklerle ifade edebilir, anlatabilir ve böylece iletişim kurabilir. Bir kitabın nasıl ki bir içeriği, bir konusu varsa dil de bizim yaşamımızın içeriğini gösterir ve açıklar. Dilimiz bizi ele verir, kim olduğumuzu açıklar. Örneğin kişisel olarak tanımadığımız, görmediğimiz ama kasetlerini dinlediğimiz birini radyoda duyduğumuz zaman o kimseyi sesinden tanırız. Aynı şekilde bizim de sesimiz, dilimiz bizi açıklar ve tanıtır. İncil'de kayıtlı bulunan İsa'yı inkar eden Petrus'a biri şöyle diyor. Matta 26. bölüm 73. ayette. Konuşman seni ele veriyor. Akıllı mısın yoksa değil misin? Okumuşsun ya da okumamış mısın? Tembelsin, çalışkansın, temiz misin, kirli misin, suçlu musun, değil misin? İnanlı mısın, değil misin? Bütün bunlarla ilgili dilin söylediğin sözler seni ele verir. Söylediklerimizin yani sözlerimizin kaydedildiğini düşünecek olursak insanların ne söylediklerimizi bilmelerini istemezdik. Şimdi de yaşam laboratuvarındaki asitten senin ve benim dilime birkaç damla damlatmamız gerekir. Yakup 3. ayette dizginlenemeyen dilden söz ederek bize boyun eğmeleri için atların ağzına gem vururuz. Böylece bütün bedenlerini yönlendiririz der. Davut peygamber de 39. mezmur 1. ayette karar verdim. Adımlarıma dikkat edeceğim. Dilimi günahtan sakınacağım. Karşımda kötü biri oldukça ağzıma gem vuracağım demektedir. Bugün ağızlarına gem vuramayan pek çok insan ve inanlı var. Burada sözü edilen gem vurmak olayı ya da gemin amacı atı bir yere bağlamak, esir etmek değil, atı kontrol altında tutmak, kaçmasını önlemek içindir. Faytonları bilirsiniz. Özellikle de ülkemizde küçük kentlerde halen faytonlar ya da adalarda hala faytonlar kullanılır. Bu faytonlara koşulan atların ağızlarında gemler vardır ve sürücü bu gem ile atları istediği yöne, istikamete götürür. Bu gemler olmazsa ortaya tehlikeli bir durum çıkacaktır. Ben bir defasında bir faytonun atlarının kaçtığını ve faytonu devirerek bir kişinin ölmesine neden olduğuna tanık oldum. Aynı şekilde dilimiz de birdenbire kaçabilir ve sonucunda yıkım getirebilir. Birisi şöyle der, yaşamımızı dilimizi denetlemeden sürdürmemeliyiz. Dilde kesinlikle bir denetleme, bir gem vurma olmalıdır. Bir insan sürekli olarak sözcüklerle yani diliyle çalıştığı, iletişim kurduğu için yabana atılmayacak büyüklükte bir tehlike söz konusu olabilir. Bizler birçok şeyde sürçeriz ama sakınmamız gereken en önemli hata dilin neden olduklarıdır. Dilini kontrol edebilen adamın mükemmel insan olduğu kadar tüm bedenini de denetleyebildiğini öğreniyoruz. Tıpkı ağzına gem vurulan bir atın bedenine itaat ettiği gibi. Mezmurda Davut peygamber 39. mezmur 1. ayette karar verdim, adımlarıma dikkat edeceğim, dilimi günahtan sakınacağım. Karşımda kötü biri oldukça ağzıma gem vuracağım der. Davut peygamber de ağzına hakim olmak üzere kendine gem vurmak ister. Yakup dilin gücünü, sürüklediği günahları gösterebilmek için çeşitli benzetmeler yapmıştır. Bunlardan biri dilin geminin dümenine benzetilmesidir. Yakup 3. bölüm 4. ayette düşünün, gemiler de o kadar büyük olduğu, güçlü rüzgarlar tarafından sürüklendiği halde dümencinin gönlü nereye isterse küçücük bir dümenle o yöne çevrilirler der. Büyük gemiler küçücük bir dümenle kontrol edilebilirler. Şiddetli bir rüzgar gemiyi sürükleyebilir ama küçük bir dümen ile kontrol edilebilirler. Dil de yaşamlarımızın yönünü değiştirebilir. İnsanlar dillerinin kurbanı olmaktadır. Pek çok kişi dedikodu yapan bir dilin gazabına uğramıştır. Yakup dilin denizdeki bir fırtınadan ya da kaçan bir attan daha tehlikeli olduğunu bize söyler. Bugün rakının ulusumuza büyük zarar verdiği konusunda hemfikirizdir. Ama kutsal kitapta dilin alkolden çok daha fazla kınandığını biliyor musunuz? Rakı ve alkolizm ulusumuzu yıkabilir ama yine de dil bundan daha tehlikelidir. Süleyman'ın özdeyişleri şöyle der. Özdeyişler 6. bölüm 16 ve 17. ayetlerde. Rabbin nefret ettiği 6 şey, iğrendiği 7 şey vardır. Gururlu gözler, yalancı dil, suçsuz kanı döken eller. Yalancı dil Tanrı'nın nefret ettiği 7 şeyden birisidir. Dil bizi gerçekten sıkıntıya sokabilir. Birisi bunu şu dizelerle ifade ediyor. Dikkatsiz bir sözcük çekişme yaratabilir. İnsafsız bir sözcük bir yaşamı mahvedebilir. Acı bir sözcük nefret uyandırabilir. Kaba bir sözcük vurup öldürebilir. Şirin bir sözcük ortalığı yumuşatabilir. Sevinçli bir söz günü aydınlatabilir. Zamanında söylenen bir sözcük gerginliği azaltabilir. Sevecen bir sözcük iyileştirip bereketleyebilir. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bir generalin ordusuna yaptığı bir veda konuşmasını okuduğumda oldukça etkilendim. Onlara emir kişisel ve sözel olmalıdır. Yoksa başarılı olamaz. Çünkü insan faktörüyle sarılıdır der bu konuşmasında. Ve konuşmasına şöyle devam eder. Aklımda hep yeni antlaşmadaki şu ayet vardır. 1. Korintliler 14. bölüm 9. ayet. Bunun gibi siz de anlaşılır bir dil konuşmazsanız söyledikleriniz nasıl anlaşılır? Havaya konuşmuş olursunuz. Tanrı'nın sözünü öğretirken sahip olmak istediğim dil işte böyle bir dil. Çocukların ve yetişkinlerin anlayabileceği bir dil. Zamanında birisi bana gelip aynı mesajda 9 yaşındaki bir çocukla bir üniversite profesörünü Rab'be nasıl getirebilirim diye sordum. Bu sorunun yanıtını bilmediğimi itiraf etmeliyim ama Tanrı'nın sözünü bereketlediğine ve onun sözünün yalın bir şekilde öğretilmesi gerektiğine inanıyorum. Bisküvileri çocukların alabilecekleri alt raflara koymalıyız. İsa Mesih öğrencisi Petrus'a zürafalarımı otlat değil, kuzularımı otlat dedi. Dil bir anlamda cehennem ateşidir. Yakup 3. bölüm 5 ve 6. ayetlerde bunun gibi dil de bedenin küçük bir üyesidir. Ama büyük işlerle övünür. Düşünün, küçücük bir kıvılcım koca bir ormanı tutuşturabilir. Dil de bir ateş, bedenimizin üyeleri arasında bir kötülük dünyasıdır. Bütün varlığımızı kirletir, cehennemden alevlenmiş olarak yaşamımızın gidişini alevlendirir diyor. Evet, bu ayete dayanarak dil cehennem ateşidir diyebiliriz. İşte dil budur. Bu ayette gerçekten de İncil'in orijinal dilinde Gehenna sözcüğü kullanılır, Sheol ki bu Sheol sözcüğü ölülerin toplandığı yer anlamındadır. Bu sözcük kullanılmaz. Burada Gehenna kullanılır ki bu da cehennem demektir. Ateşin hiç sönmediği Hinnom vadisine gönderme yapar burada. Bu sözcük yeni antlaşmada 12 kez geçmektedir. Rab İsa 11 kez bu sözü kullanır ve Yakup da işte burada kullanır. Bu doğru bir çeviridir. Dil cehennemden aldığı kıvılcımlarla yaşamımızın gidişini alevlendirmektedir. Yakup'un dili bir ateşe benzetmesi ilginçtir. Bildiğimiz gibi yaz aylarında ülkemizin ormanlık bölgelerinde sık sık yangınlar çıkar. Bunları televizyonlardan üzülerek izleriz. Bir tek dikkatsizlik, bir tek kıvılcım binlerce, on binlerce metrekarelik orman ağaçlarını yakıp kül eder. Yüzlerce insan, asker, görevli kişi bu orman yangınını söndürmeye çalışır. Bazen yangını denetim altına alabilirler, bazen de yangını denetlemek olanaksız duruma gelir ve yangın o güzelim yemyeşil ormanı yakıp tüketene kadar devam eder. Yani yangın kendi kendini tükettikten sonra ancak söner. Bir tek dikkatsizlik, bir tek sigara izmaritinin atılması, bir tek kıvılcım her tarafı yakıp mahveder. Bunun gibi bir tek sözde, bir tek dikkatsizlik, bir sürü yıkım ve düşmanlık getirebilir, yürekleri yaralayabilir. Bunun yanında da ateşin insana çok büyük yararları olmuştur. Tarihçiler, uzman kişiler, medeniyetin ancak ateşin bulunmasıyla başladığını söylerler. Düşünebiliyor musunuz? Bugün ateş olmasaydı pek çok şeyden mahrum kalırdık. Ateş kontrol altında olduğu sürece bizleri ısıtır, yemeğimizi pişirir, hatta zararlı maddeleri bile yakıp ortadan kaldırabilir. Diğer açıdan yine ateş sanayi dünyanın çarklarını çevirmektedir. En basit örnekle ekmek fırınları. Demek ki ateş denetim altındayken yararlı, kontrol dışına çıktığı zaman ise zararlıdır. Denetlenemeyen ateş daima tehlike çanlarını çalmaya devam edecektir. Kaç kez bir evin yandığını ve bu evin içerisinde bir sürü insanın yanarak can verdiğini üzülerek duyduk. Ve belki de buna tanık olduk. Bazen de bir kentin bir mahallesinde yangın çıkar ve bir sürü dükkan, ev yanıp kül olur. Günümüz uygarlığında bile yangını kontrol etmekte güçlük çekiyoruz. Bilindiği gibi 1666 yılında bir yangın neredeyse Londra'nın tümünü yakıp küle çevirmiştir. Bir bayanın ineğinin bir feneri tekmelemesiyle 1871 yılında Chicago yangını diye bilinen o büyük tarihi yangın başladı. Ve bugün bile yangının neden olduğu büyük harabiyeti görebilirsiniz. Dil de bir ateş gibidir. Denetim altında olduğu zaman iyilik ve bereket getirir. Denetim dışına çıktığı zamansa yıkım getirir ve laneti oluşturur. Süleyman'ın Özdeyişleri 12. bölüm 18. ayette düşünmeden söylenen sözler kılıç gibi keser. Bilgelerin dili ise şifa verir diyor Süleyman peygamber. Dil yaralayan, kıran, yüreğe saplanan hatta öldüren bir kılıç gibi olabilir. Aynı zamanda dil şifa veren harika bir alet ve bir organ olabilir. Yine Süleyman peygamber, Süleyman'ın Özdeyişleri 15. bölüm 4. ayette şöyle der. Okşayıcı dil yaşam verir, çarpık dilse ruhu yaralar. Adamın biri toplumda iyi bir mevkide olan biri hakkında çirkin bir dedikoduda bulunur. Bu adam birçok zarara uğrar. Bunun yanında bu adamın adı da lekelenmektedir. Bu dedikoduyu yapan adam bir gün gelip o adama özür dilerim ben senin hakkında doğru olmayan bir söz söyledim beni affet der. Adama bir şey demeden bu kişi yatak odasına gidip oradan tüy yastığını alır ve bu insanla birlikte dışarı çıkar. Esen rüzgara karşı bu tüy yastığını yırtar ve tüylerini dışarıya atar. Rüzgar bu tüyleri alıp götürür. Her tarafa yayar. Sonra da dedikodu konusu edilen adam döner ve bu tüyleri yeniden toplayabilir misin diye bu adama sorar. O anda adam ne kadar korkunç bir iş yaptığını ve bu insana ne kadar büyük bir kötülük ettiğini anlar. Gerçekten de dille söylenen bir söz de böyle olabilir. Dilimiz hem bereket olabilir aynı zamanda da lanet getirebilir. Bina edebilir ama aynı zamanda da yıkıp mahvedebilir. Cesaret verebilir, isteklendirebilir, teşvik edebilir ama aynı zamanda suçlayabilir, cesareti kırabilir, kişiyi yerden yere de vurabilir. Dilimiz zehirli bir hançer olabilir ama aynı zamanda merhem de olabilir. Evet, dil ateş gibidir. Denetim altındayken bereket, kontrol edilmediğinde ise felaket getirir. Daha önce aktardığım bir atasözünü tekrarlamak istiyorum. Söylenmeyen sözün efendisi sizsiniz. Ama söylenen söz de sizin efendiniz olacaktır. Söylememişseniz sorumlu tutulmazsınız ama bir kere ağzınızdan çıkınca sizi suçlayabilir. Dil suçmasının özellikle radyoda ya da televizyonda meydana gelmesi pek çok kişinin duymasına neden olur ki pek çok soruna yol açtığını kişisel deneyimlerimden biliyorum. Petrus'un dilinin onu ele verdiğini ve Rabbi tanıdığını yadsıdığını hatırlarsınız. Ama Pentekost gününde Rab neyi kullandı? Tökezleyen Simon Petrus'un dilini kullandı. Dil hem lanet hem de şifa olabilir. Orman yangınları bir felakettir. Yangın gibi dil de inanları yakabilir. Topluluk aracılığıyla yanabilirler ve hatta bir ulus aracılığıyla bu gerçekleşebilir. Yakup 3. bölüm 7 ve 8. ayetlerde insan soyu, her tür yabanıl hayvanı, kuşu, sürüngeni ve deniz yaratığını evcilleştirmiş ve evcilleştirmektedir. Ama dili hiçbir insan evcilleştiremez. Dil öldürücü zehirle dolu, dinmeyen bir kötülüktür der. Bir gün bir sirkte adamın birinin aslanların olduğu bir kafese girdiğini gördüm. Adam hiç korkmadan aslanların yanına gidiyor, onlara dokunuyor ve gayet sakin bir şekilde onlara yiyecek dağıtıyordu. Dışarıya çıkınca ona şunu sordular. Bu vahşi aslanlardan korkmuyor musun? Adam şu ilginç yanıtı verdi. Küçüklükten yetiştirmediğim bir aslanın kafesine girmem. Yaşlı bir aslanı eğitemezsiniz ama yavru bir aslanı yetiştirirsem ondan çekinmem. Her ne kadar vahşi görünüyorsa da onları yetiştirdiğim için benim için vahşi değiller. Bu nedenle onlardan korkmuyorum. Onlar beni, ben de onları tanıyorum, dedi bu adam. Okuduğumuz ayette şu gerçek ortaya çıkar. Bir aslanı, bir fili eğitebilirsiniz, terbiye edip evcilleştirebilirsiniz ama bu küçük dilimizi denetim altında tutamıyoruz ve onu evcilleştiremiyoruz. Birisi şöyle der. Dünyada evcilleştirilmesi en zor olan şey senin dişlerinin arkasındakidir. Bu küçük hayvanı hiçbir hayvanat bahçesi kontrol altına alamaz. Hiçbir sirk oynatamaz ve hiç kimse de bunu eğitemez. Sadece kurtarılmış bir bedendeki yenilenen dil, Tanrı'nın eğittiği dil, onun için kullanılabilir. Sonuçta gerçekten hiçbir insanın denetleyemediği dilini ancak Tanrı denetim altında tutabilir ve iyilik ilkesinde kullanabilir. Elçi Paulus'un şu sözlerini okumak ilginçtir. Romalılar 10. bölüm 9. ayet. İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Başka bir deyişle düet yapmak için dille yüreğin uyumlu olması gerekir. Rab İsa Matta 12. bölüm 34. ayette çünkü ağız yürekten taşanı söyler der. Birisi de ağzın kovası yüreğin kuyusunda olanı çıkartır demiştir. O sizin yüreğinizde ise onu er ya da geç söyleyeceksiniz. Başka deyişle yüreğin çeşmesinde olan ağzın musluğundan çıkar. Başka bir atasözü de şöyledir. Eğer yüreğinde bir şey varsa eninde sonunda bu ağzından dışarıya çıkacaktır. Rab İsa sağır ve dilsiz adamın yanına gelince müjde yazarları adamın diline dokundu diye yazar. Sevgili arkadaşım, eğer Rab sana da dokunduysa, o senin ağzına, diline de dokunmuş demektir. Bu nedenle de yaşamın ve sözlerin, yüreğin ve dilin uyumlu olsun. Dilini daima iyi, yararlı, yapıcı, teşvik edici şekilde kullanmaya başlamalısın. Aslında Tanrı senin aracılığında, senin dilinle kendi sevgisini, lütfunu diğer insanlara da iletmek istiyor. Yakup 3. bölüm 9 ve 10. ayetlerde dilimizle Rabbi babayı överiz. Yine dilimizle Tanrı'ya benzer yaratılmış insana söveriz. Övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkar. Kardeşlerim, bu böyle olmamalı diyor. Sizin ve benim sahip olduğumuz dil Tanrı'yı hem övme hem de ona sövme becerisini gösterebilir. Yani dilimizden hem güzel, övücü hem de kötü, çirkin, sövgü sözleri çıkabilir. Dilimizle Rabbi överken yine aynı dilimizde lanet okuyoruz. İşte bu da insanın çelişkili dünyasını anlatıyor. Yakup'un vurguladığı gibi dilimizle hem Tanrı'yı övüp hem de Tanrı'nın yarattığı insana sövüyoruz. Övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkar. Bu böyle olmamalıdır. Bir kaynaktan hem acı hem de tatlı su çıkmaz. Daha önce de söylediğimiz gibi insanı hayvanlar aleminden ayıran özellik onun dilidir. İnsan bir maymun ya da bir papağan değildir. İnsan insanla iletişim kurabilir. Aynı zamanda Tanrı'yla da iletişim kurabilir. Bir insan bir gün melekler gibi davranıp konuşursa, diğer günlerde şeytan gibi davranıp dilini kötü şeyler için kullanırsa, Tanrı böyle birine iki yüzlü der. Böyle birinin dindarlığı, Tanrı'ya inanması hiçbir şey ifade etmez. Elbette insan dilinin hem iyi hem de kötü yönde kullanılması çelişki doğurmaktadır. Bu doğaya aykırı bir durumdur. İnsan diliyle Rabbi övüp hemen ardından Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmış olan insanlara söver. Aynı kökten böylesine çelişkili sonuçlara yol açan iki şeyin çıkması gerçekten ilginçtir. Bunun olmaması gerekir. Tanrı'yı öven dilin insanları yaralamak yerine onlara yardım etmesi gerekmektedir. Her söylediğimiz söz şu üç deneye tabi tutulmalıdır. Doğru mu, nazik mi, zorunlu mu? Daima Rab'den dudaklarımızın arasına bir bekçi koymasını 141. mezmur 3. ayetteki gibi istemeliyiz. Ve ağzımızın sözleriyle yüreğimizin düşüncelerinin gücümüz ve kurtarıcımız olan Rabbin önünde makbul olması için 19. mezmur 14. ayeti referans alarak dua etmeliyiz. Romalılar 12. bölüm 1. ayette sıralanan organlarımızın arasında dilimizin de bulunduğunu unutmamalıyız. Yakup 3. bölüm 11 ve 12. ayetlerde bir pınar aynı gözden tatlı ve acı su akıtır mı? Kardeşlerim, incir ağacı zeytin ya da asma incir verebilir mi? Bunun gibi tuzlu su kaynağı tatlı su veremezler. Bir başka deyişle bir kimse iki yüzlü olabilir. Hem iyi hem de kötü şeyler söyleyebilir. Ancak yeryüzündeki bir pınar aynı gözden tatlı ve acı su akıtmaz. Bir ağaçta hem zeytin hem de incir meyvesini vermez. Şimdi dil de içten bir imanı açığa vurur. Çünkü yürekten yapılan itirafı dile getirir diyor kutsal kitap. Yakup 3. bölüm 13. ayette. Aranızda bilge ve anlayışlı olan kim? Olumlu yaşayışıyla, bilgelikten doğan alçak gönüllülükle iyi eylemlerini göstersin der. Dil içten imanı açığa çıkartır. Tanrı için tanıklık edebilir. Bilgeliği de dile getirebilir. Yakup 3. bölüm 14. ayette. Ama yüreğinizde kin, kıskançlık, bencillik varsa övünmeyin, gerçeği yatsımayın der. Kin, kıskançlık ve bencillik kesinlikle imanın meyveleri değildir ama dil bu tür şeyleri yaratabilir. Yakup akılsız bir imanlının diliyle bilge bir imanlının dili arasındaki kıyaslamayı yapar burada. Aslında kontrol edilemeyen bir dil o kişinin Tanrı'nın çocuğu olup olmadığına dair soru işaretlerini oluşturmaktadır. Haftanın 6 gününü küfrederek, kötü kötü konuşarak, onun bunun hakkında dedikodu ederek geçiren, söven, lanet eden, yalan dolan söyleyen, haftanın bir gününde ise inanlar topluluğuna katılan birini ben inanlı olarak kabul etmekte güçlük çekerim. Çirkin şakalar yapıp küfreden, her tür uygunsuz sözü söyleyen, onu bunu durmadan eleştiren birinin gelip de Tanrı'nın sevgisi hakkında ders vermesini kabul edemem. Dil bunların her ikisini de yapar. Yani hem kötü konuşabilir hem de Tanrı'nın sevgisi hakkında konuşabilir. İşte o zaman kişinin yaşamında çelişkiler ortaya çıkar. Burada buna gerçeğe karşı yalan konuşmak denmektedir ya da gerçeği inkar etmek denir. Yalan söyleyen bir dil sözlerinde Rabbi yatsımaktadır. Yakup 3. bölüm 15. ayette böylesi bilgelik gökten inen değil, dünyadan, insan doğasından, cinlerden gelen bilgeliktir der. Yakup, kin, kıskançlık ve bencilliğin Tanrı'dan gelmediğini açıkça dile getirerek yersel, cansal ve şeytansal olabilir demektedir. Bilgi çok bildiği için övünür, bilgelik ise çok bilmediği için alçak gönüllüdür. Yakup 3. bölüm 16. ayette, çünkü nerede kıskançlık, bencillik varsa orada karışıklık ve her tür kötülük vardır der. Kontrol edilemeyen dil kıskançlık ve bencillik yaratır ve onlar da insanı karışıklık ve her tür kötülüğe götürecektir. Kutsal yazılar karışıklığın mimarının Tanrı olmadığını açıkça ifade etmektedir. Bugün dünyada gördüğümüz karışıklık şeytanın çok sıkıntı yaratan dili kullanarak yarattığı karışıklıktır. Bu ayet Yakup'un bir sonraki bölümde tanımlayacağı dünyasallıkla bağlantılıdır. Yakup 3. bölüm 17. ayette, ama gökten inen bilgelik her şeyden önce paktır, sonra barışçıldır. Yumuşaktır, uysaldır. Merhamet ve iyi meyvelerle doludur, kayırıcılığı, ikiyüzlülüğü yoktur der. Gökten, yücelerden gelen bilgelik her şeyden önce paktır, yani karışık değildir. Sulandırılmamıştır ve özgürdür. Tanrı'dan gelen bilgelik bu bilgeliktir ve Yakup da bunu anlatmaktadır. Sonra barışçıl, yumuşak, uysal, merhamet ve iyi meyvelerle dolu olduğu anlatılır. Kayırıcılığı ve ikiyüzlülüğü yoktur denir. Nerede olursa olsun kavga, kıskançlık, bencillik kesinlikle Tanrı'dan değildir. Bundan emin olabiliriz. Sağlam inancınızdan dolayı gurur duyabilirsiniz ama eğer kıskançlık, bencillik varsa barışçı değilseniz yanlış yoldasınız demektir. Şunu kesinlikle bilmeliyiz ki dünyadaki tüm kötülüğün kaynağı bizim yüreğimizden ve dilimizden kaynaklanmaktadır. Eğer sen Tanrı'nın bir çocuğu olduysan, senin hayatın, yüreğin, dilin pak, barışçıl, yumuşak, alçak gönüllü olup iyiliklerle donatılmalıdır. Yaşamında ikiyüzlülüğe, insan ayrımına yer olmamalıdır. Bu Tanrı'nın kendi çocuklarından beklediği şeydir. Yakup 3. bölüm 18. ayette, barış içinde eken barış yapıcıları doğruluk ürününü biçerler der. İşte imanın meyvesi bunlardır. Barış olmadan önce doğruluk olmaz. Bu düşüncenin Birleşmiş Milletler'e ulaşmasını isterdim. Çünkü barış barış diye uğraşıp duruyorlar ama doğruluğa önem veren yok. Oysa doğruluk olmadan barış olamaz. Doğruluk ve sevgi ilkesi olmadan hem iki insan arasında hem de uluslar arasında barışı sağlayamazsınız. Mezmurlarda doğrulukla barışın, doğrulukla esenliğin öpüştüğü yazılıdır. 85. mezmur 10. ayette. Deyim yerindeyse şöyle diyebiliriz. Günümüzde doğruluk ile barış birbirini tanımıyor bile. Yolda karşılaşsalar birbirlerini görmezler. Gerçekten üzücü bir durum değil mi? 3. bölüm Yakup'un mektubunun ilk kısmında Yakup'un içten imanının doğrulanmasını ele aldığı konuyla sona erer. İmanda bir farklılık vardır. Yanlış şeye inanabilirsiniz ya da kafa sallayıp ona iman diyebilirsiniz ama kurtaran iman iyi eylemleri ortaya çıkartacaktır. Bu 3 bölümde Yakup Tanrı'nın imanımızın içten olduğunu kanıtlamak için sınadığı çeşitli yolları bize gösterir. İlk olarak Tanrı imanı denemelerle sınar. Uzun yıllar böbrek sorunu yaşamış olan bir inanlı şöyle yazmış. Yeryüzündeki bütün sıkıntılar kaldırılmış olsaydı yaşamın pek değeri olmazdı. Yine de çoğumuz bizi sıkan şeylere isyan ediyoruz. İstiridye'nin daha bilge olduğu söylenir. Onu tahrik eden bir kum tanesi kabuğunun altına girdiğinde o da en değerli varlığıyla onu alıp sarmalar ve ondan bir inci yapar. Tahrik eden nesne inci olarak geri döner. Gerçek bir inci sıkıntı ve tahriğin üzerinde kazanılmış bir zaferdir. Bugün yaşamımıza giren her sıkıntı ya da sinir bozucu durum inci kültürü için bir fırsattır. Şeytan ne kadar çok sıkıntıyı üzerimize atarsa atsın o kadar da çok inciye sahip olabiliriz. Onları sadece hoş karşılayıp en değerli tarafımızda sevgimizle sarıp sarmalamamız gerekir. Ve sonunda o sıkıntı veren nesne incileşmeye başlar. Bol miktarda incimizin olduğunu bir düşünün. Bu nedenle 1. Tanrı'nın imanı denemelerle sınadığını gördük. Ancak Tanrı imanı kötülükle sınamaz. Sonra Tanrı imanı insan sözüyle değil, kendi sözüyle sınar. Başka bir sınama da şudur. Tanrı imanı başkalarına gösteren tutum ve hareketle sınar. Aynı zamanda Tanrı imanı eylemle ve az önce gördüğümüz gibi dille sınamaktadır. Yakup imanının yaşamında içten imanın belli olacağını açıkça anlatmaktadır. Özetleyecek olursak, Tanrı imanı denemelerle dener. Tanrı imanı kötülükle denemez. Tanrı imanı aynı zamanda sözüyle denemektedir. Tanrı imanı kişilere karşı düşüncelere ve tavırlara göre denemektedir. Bir başka noktada ise Tanrı imanı iyi işlerle dener. Aynı zamanda Tanrı imanı dil ile de denemektedir. Ve son olarak gerçek imanın hayatımızda açık olması gerektiği çok açık bir şekilde Yakup mektubunda bize aktarılmaktadır.